Merhabalar, Psikolojikmiş podcast serimize hoş geldiniz. Pınar Kayatürk ben.
Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Bu bölümde hayatın anlamı, amacı ve hayatı yaşarken önceliklendirdiğimiz konular üzerine konuşacağız. Geçen bölümden hatırlarsınız, hayatımızdaki stres faktörünü azaltabilmek için belki öncelikleri yeniden gözden geçirmeliyiz ve aslında o kadar da peşinde koşmamamız gereken anlamsız hırslarımız varsa bu hırsları nasıl dizginleyebiliriz, yönetebiliriz? Bunlar üzerinde duralım demiştik. Ve şimdi tam da o konuya geldi, çattı sıra. Hadi bakalım. Kevser, senin hayatının öncelikleri neler, böyle bir düşündün mü hiç kendinle ilgili? Kafanda bir sıralama yapmış mıydın bugüne kadar?
Bugüne kadar yapmamıştım ama bu bölümle ilgili düşünmeye başladığım zaman biraz daha netleşti benim için. Ve zaman içerisinde önceliklerimin değiştiğini fark ettim ben. Belki bu yaşla gelen bir şey ya da belki yaşanmışlıklarla gelen bir şey. Hayatımın ilk yıllarında biraz daha kendimden farklı kişilere öncelik verdiğim dönemler olmuş. Ama son yıllarda ben önceliği kendime vermeye başladım. Öncelikle tabii ki bedensel ve zihinsel sağlık ve ondan sonra kendi tercihlerim. Bunu değiştiren ne olmuş olabilir? Onu düşünecek çok vaktim olmadı. Dediğim gibi işte yaşla gelen bir şey olabilir ya da yaşadığım bir şey bunu tetiklemiş olabilir.
Güzel. Nerede değişti? Dönüm noktası neresi oldu? Bilmiyorum ama yaş aldıkça hayatımda kendimi önceliklendirmeye başladım diyorsun. Güzel. Peki kendini önceliklendiren biri olarak hani bunu somut anlamda gününü nasıl yansıtıyorsun? Mesela sabah kalkıyorsun, hani canım kendim iyi ki varım falan gibi mi
Ay
başlıyorsun
yok.
bu?
Eğer kendini önceliklendirmek böyle bir şeyse hayır onu yapmıyorum.
Nasıl oluyor? Peki somut yansıması nasıl oluyor senin
Yani
hayatında?
mesela eskiden sabah kalkar kalkmaz şey yapabilirdim. O gün yapacağım işlere direkt dalabilirdim. Böyle kahvaltı etmeden işte kendime gelmeden hemen işte atıyorum kuru fasulyeyi ocağa koyayım da öğlen ışık kaçmadan fotoğrafını çekebileyim derdim mesela. Artık onu yapmıyorum. Öncelikle sabah işte kahvaltı ihtiyacım varsa aç hissediyorsam kendimi kahvaltımı yapıyorum ya da kahvemi içiyorum. İşlerimden önce kendimi koyuyorum artık.
En güzel. Bu sana yaş aldıkça gelen bir şey olmuş. Benim hayatımdaysa bu kendimi bildim bileli var olan bir şey, biliyor musun?
Çok güzel.
Hatta bu konuda geri bildirim almıştım üniversitedeyken arkadaşlarımdan. Hani orada böyle grup çalışmaları falan olur ya, birbirini daha iyi gözlemlersin. Hani bu nasıl bir karakter, nasıl iş yapıyor, hayatı nasıl yaşıyor şeklinde. İşte böyle bizim de grup çalışmaları yaptığımız ekipte bana şey demişlerdi. Ya Pınar, dünya yansa sen o kahveni içmeden hiçbir şeye başlamıyorsun.
Muhtemelen aradan ne kadar geçti? 15 yıl mı? 20 yıl mı geçti? Şu anda senin kafana gelmişlerdir diye tahmin ediyorum.
Olabilir gerçekten de, ama ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Benim o kahveyi içmem demek aslında o kahveye verdiğim önemle alakalı değil. Benim o kahveyi içmem, o kahveden sonra yapacağım işe verdiğim önemle ilişkili.
Kesinlikle.
Yani.
Benim bunu anlamam gerçekten zaman aldı. Çünkü aslında sen kendini önceliklendirmediğin zaman, sen kendine bakmadığın zaman sonraki performansın da düşüyor. Örneğin mesela sen birine soruyorsun, diyorsun ki işte senin önceliklerin ne hayatta? Genellikle çok sık alınan cevaplardan bir tanesi evlatlarım olur mesela. Ama şöyle bir şey var. Sen kendine bakmazsan, sen iyi olmazsan evlatlarına zaten bakamazsın. O yüzden evlatlarını gerçekten çok seviyorsan önceliğin kendin olması gerekiyor.
Aynen, kesinlikle öyle. Sonrasında bu benim iş hayatımda da aynı şekilde devam etti ve stajyerlerimden aldığım geri bildirim de aynı şekilde oldu bu arada.
Peki bunu
Düşünsene.
olumlu anlamda mı söylüyorlar yoksa biraz böyle iğneli imalı mı söylüyorlar?
Biraz iğneli ve imalı söylüyorlar ama bence benim perspektifimden olaya bakabilseler neden böyle yaptığımı çok iyi anlayacaklar. Yani birbirini tanımayan iki farklı insan grubu mesela. Biri üniversitedeki proje arkadaşlarım, diğeri işte yıllar sonra hayatıma giren stajyer meslektaşlarım. Onlar da şey diyorlardı mesela, işte hastaneye giriyoruz sabah beraber. Ben önce hastaneye girmeden önce hastanenin yanındaki kahvaltı mekanına girerim. Bu bir pastane olur, bu bir işte butik bir kahvaltıcı olur. Önce oraya girerim, güzel kahvaltımı yaparım, kahvemi içerim, keyfim yerine gelir ve neşeli bir şekilde hastaneye girerim mesela. Ve onlar da hani ya işte Pınar Hanım siz böyle yapıyorsunuz hani bunun bir anlamı var mı gibilerinden böyle biraz da iğneleyici de olabilecek belki de şaşkınlıkla sordukları bir soru oluyordu bu genelde. Ve ben de şey diyordum bak işte biz buraya mutlu girersek eğer bugün dokunacağımız herkesin hayatında mutlu bir iz bırakabiliriz. Yani onlara bir şey katabiliriz, bir artımız olabilir. Ama biz buraya averaj bir ruh haliyle girersek belki de o farkı yaratamayacağız. Yani yapılması gereken iş bu, yapalım gidelim diye bakacağız. Ve o da hani benim istediğim kalite olmayacak. Çünkü ben aslında yaptığım işin kalitesine önem verdiğim için önce kendimi bir üst mod olarak bir üst çıtaya taşımaya çalışıyorum.
Harika bir bakış açısı. Sana şey soracağım. Önceliklerimizi nasıl belirlemeliyiz sorusuna herkesin teorik bir cevabı vardır. Ama ona gelmeden önce bence önceliklerimizi nasıl belirliyoruz'u konuşmamız lazım. Genel bir insana baktığın zaman önceliklerin nasıl belirlediğini görüyorsun. Neleri göz önünde bulunduruyorlar ya da belki bulundurmuyorlar?
Ben genel insan profiline baktığım zaman Kevser, hayattaki amaçlarla araçları birbirine karıştırdıklarını görüyorum. Yani amaçlar ve araçlardan kastım şu, bizim hani genel perspektifte amaçlarımız neler? Hani mutlu olmak, huzurlu olmak, sağlıklı olmak, iyi ilişkiler içerisinde olmak, çok genel anlamda. Peki bunları elde etmek için kullandığımız araçlar neler? İşte para mesela çok önemli bir araç. İşte ne bileyim işimiz, mesleğimiz hani hayatta anlam bulduğumuz, keyif alarak yaptığımız bir işse gerçekten hani şey ihtiyacını da karşılıyor. Kendini önemli, değerli hissetme ihtiyacını da karşılıyor. Para kazanma ihtiyacını da karşılıyor. Kurduğumuz ilişkiler işte temas halinde olduğumuz insanlar aslında bunlar da bir hani mutlu, huzurlu, keyifli hissetmenin araçları olabilir ama amaçları da olabilir. Orayı belki biraz daha mercekle incelemek gerekiyor. İlişkilerimizi araç olarak mı görmeliyiz, amaç olarak mı görmeliyiz şeklinde. Ve genel anlamda bunlar yani hani araçların ve amaçların birbirine karıştırılması asıl mesele, asıl sorun olarak görüyorum ben. Genel insan profiline bakınca.
Bu söylediklerin bana bir hikayeyi hatırlattı. Aslında muhtemelen herkes duymuştur daha önce ama söylediğin şeyle çok alakalı olduğu için duymamış olabilecekler için bir anlatmak istiyorum. Dünyanın en zengin adamı deniz kenarında dolaşırken bir tane balıkçıyla karşılaşıyor. Ve balıkçıyı gözlemlemeye başlıyor. Balıkçı öğlene kadar balık tutuyor ve ondan sonra ayrılıyor. Ertesi gün tekrar geliyor adam. Yine bakıyor ki balıkçı öğlene kadar balık tutuyor ve ayrılıyor. Öğleden sonra gelmiyor. Üçüncü gün balıkçının yanına gidiyor ve diyor ki sen diyor niye öğlene kadar balık tutuyorsun diyor akşama kadar tutmuyorsun diyor öğleden sonra ne yapıyorsun peki diyor. Balıklarımı tutuyorum diyor satıyorum diyor kendimi geçindirecek kadar para kazanıyorum ondan sonra öğleden sonra eve gidiyorum eşimle ve çocuklarımla vakit geçiriyorum diyor. Öyle olur mu diyor işte dünyanın en zengin adamı sen akşama kadar diyor balık tutsan diyor. İşte atıyorum bir yıl sonra diyor kendine bir kayık alırsın diyor kayıkla diyor işte daha fazla balık tutarsın diyor. Ondan sonra peki o zaman ne olurdu işte zengin olursun diyor belki ondan sonra yanına birilerini alırsın bir kayık daha alırsın daha fazla zengin olursun anlatıyor işte. Sonra diyor çok zengin olursun aşırı zengin olursun peki diyor o zaman aşırı zengin olursam ve başka para kazanmam gerekmezse ne yaparım diyor dünyanın en zengin adamına. Dünyanın en zengin adamı da şey diyor eşinle ve çocuklarına vakit geçirirsin.
Yine başladığımız yere geri dönüyoruz.
Aynen.
Bütün bu meşakkatli yolculuktan sonra.
Zaten adamın şu anda sahip olduğu bir şeye tekrar sahip olması için çok uzun bir yol gösteriyor adama.
Aynen öyle. Biliyorum bu hikayeyi ve çok çarpıcı gelmişti bana ilk okuduğumda. İlk başta yalnız ben böyle gayet naif bir okuyucu olarak heyecanlanıyorum böyle. Aha, evet adam zengin olacak falan. Bak ne güzel yol gösteriyor. Sonra hikayenin sonuna geldiğinde başladığımız noktaya geri döndük. Aslında ne gerek varmış falan gibi bir aydınlanma yaşamıştım. Bayağı küçüktüm ben bunu okuduğumda. Çok çarpıcı geliyor bana
Hı.
hakikaten. Yani bu şu açıdan hani zengin adamın balıkçıya yol göstermesi, yön göstermesi meselesi şu açıdan farklı görülebilir ve ele alınabilir bence. Eğer balıkçı yaptığı işi sevmiyor olsaydı, çalışmak zorunda olmayacağı kadar bir para biriktirmek, bir ekonomik özgürlük yaratmak kendine, sonrasında o işe geri dönüp dönmemeyi düşünme konusunda kendine bir alan açabilirdi. Hani artık yaşamak için bu işi yapmak zorunda değilim. Ha, o zaman daha çok yapmayı sevdiğim başka bir şey var mı? Ona yönelebilir miyim? Gibi bir rahatlık sağlayabilirdi mesela. Hani belki bu anlamda daha farklı bakılabilir. İşini sevmeyenler için o zenginliği yaratmak, o ekonomik özgürlüğü yaratmak kendilerine geniş bir hareket alanı sunacaktır.
Hı. Ama burada da şöyle bir şey var. O ekonomik özgürlüğü elde etmek için atıyorum 10 yıl mı 20 yıl mı bir süre yatırımı yapacaksın. O yaptığın yatırıma değecek mi acaba? İşte 20 yıl sonra o ekonomik özgürlüğe sahip olduğunda o parayı kullanabilecek enerjin, sağlığın vesaire olacak mı?
Ama işte yapmazsan eğer 20 yıl sonra yine aynı sevmediğin işi yapmaya devam etmek zorundasın. Bir de bu var.
Evet tabii ki ama eğer o sevmediğin işi yapmak sana yetecek kadar bir ekonomik özgürlük sağlıyorsa ve beraberinde sevdiğin şeyleri de yapabiliyorsan belki o daha mantıklı olabilir. Yani bu biraz insanın yine kendi tercihine ve önceliklerini belirlemesine kalıyor aslında.
Aynen öyle ve hayattaki öncelikleri belirleme meselesinin ne kadar kişisel bir şey, ne
Hı.
kadar öznel bir şey olduğu noktasına geliyoruz buradan da.
Kesinlikle yani çünkü aslında senin dediğin gibi şey var, hayat boyunca sevmediği bir işi yapmak zorunda kalan ve belki de bunu çok yoğun bir şekilde yaptığı için kendini ayıracak zamanı bile olmayan insanlar var. Ama kazandığı para belki çocuklarının çok iyi bir eğitim almasını sağlıyor ve buna katlanmayı göze alıyor.
Hı. Aynen öyle. O yüzden tamamen öznel bir şey ve oturup kişinin kendi muhasebesini yapmasını gerektiren bir şey olduğunu görüyoruz. Hayattaki öncelikleri belirleme meselesinin. Ve tabii ki şey de çok önemli burada. Hani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi dediğimiz mesele. Herkesin en temelde bir barınmaya ihtiyacı var, karnının doymasına ihtiyacı var, kendini güvende hissetmeye ihtiyacı var ki ondan sonra diğer ihtiyaçları karşılamak gündemimize alabileceğimiz bir şey oluyor. İşte kendini gerçekleştirme ihtiyacı falan o piramidin en tepelerinde kalıyor. Oraya gelene kadar epey bir gidilmesi gereken yol var.
Bir de zaman zaman önceliklerimizi değiştiren şeyler girebiliyor hayatımıza. Bu sabah bu konu üzerine düşünürken iki tane örnek geldi aklıma mesela. Bağımlılıklar. Bağımlılıklarda işte en basit bağımlılık sigara bağımlılığı mesela. Normalde aşırı soğuk bir havada dışarı çıkıp üşümezsin ayakta dikilerek. Ama sigara içme ihtiyacını gidermek için işte çok soğuk bir havada dışarı çıkıp orada bir 5 dakika 10 dakika üşümeyi göze alabiliyorsun. Ya da mesela kumar bağımlılığı. Normalde ailene harcaman gereken bir parayı alıp çöpe atmazsın. Ama kumar oynadığın zaman normalde ailene harcaman gereken parayı çöpe atmış gibi bir şey oluyorsun. Bu aslında bakıldığında hiç mantıklı olmayan bir şey ama bir şekilde önceliğini buraya getirmiş oluyorsun.
Evet doğru söylüyorsun. Bağımlılıklar insanı kendine esir eden şeyler oluyor günün sonunda. Yani özgür iradeni ele geçirmiş oluyor. Özgür iradeni bağımlı olduğun konu her neyse ona teslim etmiş oluyorsun. Ve gerçekten hani hayatta başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri belki de bu. Hani bu kumar bağımlılığı olabilir, sigara bağımlılığı olabilir, madde bağımlılığı olabilir, alkol bağımlılığı olabilir ya da bir ilişkiye bağımlılık olabilir. Para harcamaya bağımlılık, alışveriş bağımlılığı olabilir. Ne bileyim işte porno izlemek olabilir. Yani aklımıza gelebilecek özgür irademizi teslim ettiğimiz her şey. Hatta bu sosyal medya bağımlılığı bile olabilir yani. Hani
Kesinlikle.
bir işten kaçmak için işin verdiği stres zor geldiğinden dolayı o stresle yüzleşmemek için o an bize keyif verecek olan şey ne? Hızlıca sosyal medyada şöyle bir gezinmek, birkaç video izlemek ve böylelikle kendi gücünü ele almak ve kontrolünü elde tutmak, yönetmek yerine iradeni başka bir şeye teslim etmiş oluyorsun. Ve uzun vadeye yayıldığında da bu hayatının büyük bir kısmını bu şekilde boşa geçirdiğini fark ediyorsun. Gerçekten de çok acı. Hani sonrasında yüzleştiğinde de üstesinden gelinmesi çok zor bir durum.
Kesinlikle. Bir de bunlar aslında herkesin zararlı olduğunu kabul ettiği şeyler ama aslında zararlı olup da niyeyse çok üzerine konuşulmayan bir bağımlılık çeşidi daha var. Şeker ve karbonhidrat bağımlılığı, abur cubur bağımlılığı. Bunları da aslında öncelikli olarak hayatına soktuğun zaman, önceliğin bunları tüketmek, bunlara duyduğun ihtiyacı gidermek olduğu zaman aslında sağlığından ödün vermiş oluyorsun ve önceliğin sana çok zarar verecek bir şekilde yer değiştirmiş oluyor.
İşte geçen bölümde de konuştuğumuz beyin sisine sebep oluyor ve beynini gün geçtikçe daha karışık, daha karmaşık hissetmeye başlıyorsun. Ve işte kafandakileri organize etmekte zorlanıyorsun, günlük işlerini yerine getirmekte zorlanıyorsun. Hani bırak geçtim hayaller kurmayı, planlar yapmayı, onlar için çalışmayı. Günü idame ettirecek kadar bile zihinsel organizasyonu sağlamakta zorlanabiliyorsun bu yeme içme alışkanlıkları dolayısıyla.
Kesinlikle. Bir de önceliklerimizi değiştiren aklıma gelen ikinci şey aşk. Burada masum bir aşktan bahsediyorum. Hani toksik ilişkilerden bahsetmiyorum. Normalde düzenli bir hayata sahipken aşık olduğun zaman önceliklerin değişebiliyor. Mesela normalde akşam saat 10'da yatarken işte sevgilinle konuşmak için uzun saatler ayakta kalabiliyorsun. Ya da belki de onu düşünmekten uyku tutmuyor ve yine uykusuz kalabiliyorsun. Burada da sevgilini, aşkını, hayatının sağlıklı o idame ettirilmesi için gerekli şeylerin önüne koyuyorsun zaman zaman.
Evet. Ama bu da işte hayatının bir döneminde olabiliyor, değil mi? Bütün
Evet.
hayatını bu şekilde yaşadığında da sürdürülmesi zor bir hayat. İyi ki o duyguların hormonal etkileri belli bir süre içerisinde yaşanıyor ve sonra normalize oluyor. O sonra o hormonal etkiler düzene giriyor ve geçiyor. Ben de mesela kendi hayatımı düşündüğümde şeyi fark ediyorum Kevser. Böyle geriye dönüp baktığımda bugüne kadarki yıllarıma hayatımın hangi döneminde gerçekten çok keyifli, çok doyumlu, çok anlamlı yaşadığımı hissetmiştim diye. Aklıma üniversite yıllarında yaptığım bu gönüllü faaliyetler, işte dernekçilik, sosyal sorumluluk projeleri ve o projelerde birlikte çalıştığım arkadaşlarla geçirdiğim zamanlar geliyor mesela aklıma. Yani o kadar hani doyumlu zamanlardı ki, hani flow denilen şey, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın, tamamen akışta hissettiğin, kendini kaptırdığın anlar, hani mutlulukla özdeşleştiriliyor ya mutluluk araştırmalarında da. Benim o zamanlarmış. Gerçekten çok kendimi akışta hissettiğim, kaptırdığım anlar.
Peki bunun sebebini düşündün mü?
Evet, düşündüm. Bir kere her şeyden önce anlamlı bulduğum bir şey yapıyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde işte sokak hayvanlarına yardım, çevre temizliği, işte okul temizlikleri, fidan dikmek gibi böyle hani ekolojik yardım faaliyetleri, insani faaliyetler gibi böyle herkese, bütüne katkısı olacak şeylerle meşgulüm. Bir kere bu çok anlamlı zaten. Hani doğaya dokunmak, bir insan hayatına dokunmak, bir hayvanın hayatına dokunmak, çocukların hayatına dokunmak benim kişisel olarak çok önemsediğim bir şey. Ve bunu yaparken benimle aynı değerlere sahip insanlarla bir arada olmak, birlikte hani kolektif bir şekilde çalışmak insanın umudunu da arttırıyor. Hani biraz böyle karamsarlığa kapılıyoruz ya, her şey kötü gidiyor, insanlık kötü, biz nasıl bu hale geldik falan. O çalışmalar sırasında şeyi görüyorsun. Ya aslında iyi insanlar da var ve iyi insanlar da benim etrafımdalar şu anda. Kendimi son derece güvende hissettiğim ve umudumu tazelediğim bir alan sunmuştu bana. Bu çalışmalarda bir insanlarla kolektif olarak bir araya gelmiş olmak ve diğer taraftan bu insanların da hani benim gibi gençler olması, üniversite öğrencileri olması ya da meslek hayatında yeni insanlar olması, hani eğitimli olmaları bir taraftan, hani kültürel olarak, entelektüel olarak bir şeyler paylaşabiliyor olmamız, işte şakalarımız, onların anlaşılıyor olması olması, birlikte gülebiliyor olmak, yeri geldiğinde birlikte ağlıyor ve duygulanabiliyor olmak, yeri geldiğinde hani o sosyal sorumluluk projesinden sonra hadi gidelim bir yerde yemek yiyelim dediğimizde hep beraber o yemekten çok keyif alabiliyor olmak gerçekten o kadar kıymetliydi ki benim için. Hakikaten dediğim gibi hayatımda geriye dönüp baktığımda gerçekten yaşadığımı iliklerime kadar hissettiğim dediğim dönemlerdi.
Peki sonrasında seni bu kadar iyi hissettiren bir şeyi geri plana atıp önceliklerini değiştiren şey ne oldu?
İşte aşk.
Demiştim sana.
Aynen. Yine haklı çıktın Kevser.
Bu arada şöyle bir şey de konuşmamız gerektiğini düşünüyorum bu öncelikleri belirlemeyle ilgili. Genel olarak öncelikleri belirlerken işte nelere dikkat etmeliyiz vesaire gibi şeyleri kime sorsan der ki önceliğin kendin olması lazım. Başta da belirttiğimiz sebeplerden dolayı. Ama bununla bencillik arasında çok ince bir çizgi var.
Mesela hani şeyden bahsettim ya, hastaneye girmeden önce ben kahvaltımı yaparım, güzelce kahvemi içerim, keyfim yerine gelir. Ama bütün günü de öyle geçirmem mesela. Hani sonra başlarım çalışmaya ve görevim neyse onu ortalamanın üstünde bir şekilde, kaliteli bir şekilde yerine getirmeye çalışırım. Neden? Çünkü diğer insanlara verdiğim önemden dolayı, diğer insanlara hissettiğim saygıdan dolayı, diğer insanların acısını önemsememden dolayı. Mesela hani o dengenin olması çok önemli. Hani işi de böyle savsaklayarak yapıyor olsaydım, hani sabah böyle keyifle başlayıp işi de aman savsaklayayım, aman ben yapmayayım da başkaları yapsın, hani bu işi de başkasına nasıl kitlerim gibi bakıyor olsaydım, o zaman bencil olurdum.
Ya da atıyorum işe 9'da başlaman gerekiyor ama sen 9'da iş yerine gelip yarım saat kendine kahvaltı etmeye ayırırsan ve hastaların seni beklerse mesela bu bencilliktir bence.
Aynen. Tabii ki onların zamanına saygı duymamış olurum kesinlikle. O yüzden hani o dengeyi kurabilmek, hani ne tamamen kendini feda etmek, kurban etmek, ne de umursamaz, duyarsız olmak. İkisinin arasında güzel bir denge kurabilmek, belki de o bencil olmamaya yardımcı olan şey olabilir.
Kesinlikle katılıyorum.
Ve işte hani şeyi de tekrar tekrar kendimize hatırlatmak. Biz iyi olmazsak diğer hiç kimse iyi olmayacak. İşte çocuğumuz iyi olmayacak, eşimiz iyi olmayacak, sevdiklerimiz iyi olmayacak. O yüzden özellikle mesela kendi sağlığımızı önceliklendirmemiz gerekiyor. Hani sağlığımızın elden gittiğini fark ettiğimiz noktada destek almak, dur demek, sınır çizmek, bunlar çok kıymetli. Çünkü biz sağlığımızı kaybettiğimizde bu sefer diğer insanların işlerini, güçlerini, her şeyi erteleyip bizimle ilgilenmesi gerekecek. Çünkü bizi seviyorlar, bizi önemsiyorlar vesaire. Bu anlamda onlara da yapabileceğimiz en büyük iyilik kendi sağlığımızı önemsemek. Yani tabii ki reel anlamda da kendimize yapacağımız en büyük iyilik bu. Ama böyle çok fedakar olan insanlara bunu anlatabilmek için, bak sen iyi olmazsan aslında onlar da iyi olmayacak. Çünkü seninle ilgilenmek zorunda kalacakları tekrar tekrar vurgulama ihtiyacı duyuyorum ben. Çünkü özellikle Türkiye'de kadınlar böyle çok fedakar, hani bu fedakarlık, kendini yıpratmak, paralamak, övülen ve yüceltilen de bir şey olduğu için bunu yapmaktan insanları vazgeçirmek zor olabiliyor.
Kesinlikle bu programla ilgili düşünürken aklıma şey gelmişti. Hani öncelikleri belirleme konusunda kime örnek alalım gibi bir şey gelmişti. İlk aklıma gelen şey erkeklerin önceliklerini biraz daha iyi belirlediği oldu aslına bakarsan. Ama dedim ki yine erkek düşmanı gibi görünmemek için bu konuya girmeyeyim ama sen açtın bu konuyu. Bence erkekler biraz dışarıdan kadınlara göre kadın bakış açısıyla bencil gibi görünseler de kendilerini ön plana koydukları için her zaman kendi ihtiyaçlarını gidermeyi öne koydukları için bence biraz daha doğru davranıyorlar.
Ya da kültürel olarak erkeklere bu anlamda eğitim veriliyor. Kadınlara da diğer anlamda eğitim veriliyor. Hani kadın fedakar olacak, cefakar olacak, saçını süpürge edecek. Erkek dediğimde hani kendine odaklanacak, kendini şey yapacak, güçlendirecek, doyuracak, koruyacak ki daha sonra kendi sorumluluğu, tırnak içerisinde sorumluluğu altında olanlara bu konforu sağlayabilecek şeklinde acaba kültürel kodlar mı var? Çok arkaik.
Yani kadınlara kesinlikle bu tür kültürel kodlar yükleniyor ama erkekler konusunda emin değilim. Belki insanlara böyle bir şey yüklemediğin zaman otomatik olarak öyle oluyorlar.
Belki de olabilir. Yani ıssız bir adaya bir grup erkek, bir grup kadın koyup kontrollü deney yapsak nasıl bir şey çıkardı acaba? Güzel olurdu böyle bir deney olsa ama etik sınırlamalar var. Yapamıyoruz öyle
Evet. Yani mesela buzdolabında bir parça tatlı kaldı. Bir kadın
deneyler.
buzdolabını açtığında şey düşünür. Bu tatlıyı çocuğuma bırakayım ya da eşime bırakayım ya da yarısını yiyeyim, yarısı işte evdeki diğer bireylere kalsın diye düşünür. Ama bir erkek mesela alıp o tatlıyı yer. Yani
Ben
bunun
de
bir
yerim ya.
ya ama işte sen zaten en başından beri böyle bir insan olduğun için.
Doğru. Ben erkek kodlarıyla
Belki de. Ben bir tane örnek vereyim mesela çocukluğumdan. Benim için çok büyük bir aydınlanma yaşatan bir olaydır bu. Benim annem standart bir anne gibi ne zaman ona bir şey verseler, işte bir çikolata verseler, bisküvi verseler bir yerde direkt eve getirir ve bize verirdi. Ve
doğmuşum.
ben çok uzun bir süre, yani çok uzun bir süre derken bir çocuk için çok uzun bir süre, bir 5-6 yıl falan şey diye düşündüm. Annemin yemek yemeye ihtiyacı yok. Her şey bizimle paylaşıyor gibi saçma, yani her şey bize getiriyor gibi saçma bir şeyim vardı, bakış açım vardı anneme karşı. Bir gün yine bir komşuya oturmaya gittik. Bir şeker mi çikolata mı bir şey verdiler. Ben kendi hakkımı yedim. Annem de kendi çikolatasını açtı, ikiye böldü. Yarısını bana verdi, yarısını da ağzına attı. Aa dedim, annem de insanmış ve şey yiyor, böyle şeyler yiyormuş.
Vay canına. Güzel, güzel bir örnek.
İşte yani şöyle düşünmek lazım belki de. Hani son zamanlarda oldukça popüler oldu. Bahar diye bir dizi var. Aslında buna çok güzel bir örnek. Hayatı boyunca kendisini çocukları için, eşi için, eşinin annesi için feda etmiş bir kadının bir noktada bir şeyler yaşayıp ondan sonra uyanışa geçmesini anlatan bir hikaye bu. Aslında bu bölümle çok alakalı bir dizi. İzlemeyenlere de çok tavsiye ederim. Bence bütün Türk kadınlarının izlemesi gereken bir dizi. Çok aydınlatıcı bir konusu var.
Güzel, güzel. İzleyelim bakalım. Ben de çok duyuyorum Bahar dizisini. Henüz bakmadım ama fragmanlardan falan takip ettiğim kadarıyla keyifli bir şeye benziyor. Bir Kore dizisinden uyarlama
Evet.
anladığım kadarıyla.
Evet.
İzlemeye değer olabilir. Evet, Demet Evgar'ın oyunculuğunu da çok
Kesinlikle
beğeniyorum
harika,
zaten.
inanılmaz. Yani diğer oyuncular da bu arada çok iyi. Çok başarılı bir dizi bence. Bir de erkeklerin yanı sıra bir önceliklendirme konusunda başarılı birisini daha örnek vereceğim ben. Kediler. Kedilerin çok enteresan bir dostu vardır. Kedi sahibi olanlar bunu bilir. Bana şey çok garip geliyor mesela. Oyun oynuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar. Birdenbire duruyorlar ve kendilerini yalamaya başlıyorlar. Yani
Saati geldi.
acaba orada gerçekten yalanmaya ihtiyacın var mı diye bir soruyorsun kendine ama muhtemelen var orada yalanmaya ihtiyacı ve her şeyi durdurup birdenbire kendini yalamaya başlıyor.
Evet, ben de bizim kediye bakıyorum bazen böyle yürüyor böyle pıt pıt pıt normal hiçbir şey yok. Sonra birdenbire yatıyor.
Evet, o an yapması gerekiyor çünkü.
Aynen. Çok garip geliyor hakikaten. Yani orada herhalde bir dürtüsel olarak bir şeyler devreye giriyor. İçgüdüsel, dürtüsel bir şeyler çalışıyor. Hormonal bir şeyler çalışıyor diye yorumluyorum ben. O yüzden öyle anlam veremediğimiz hareketler yapıyorlar. Ben bunu düşününce hep insanoğlunu da düşünmeden edemem. Mesela bizi de gözlemleyen böyle bilişsel olarak, farkındalık olarak çok daha üst düzey bir varlık olsaydı bizimle ilgili ne düşünürdü acaba?
Muhtemelen bizim kedilere verdiğimiz tepkinin aynısını verirdi diye tahmin ediyorum.
Aynen. Ne garip garip hareketler yapıyoruz.
Tabii ki biz bunları normalleştirdiğimiz için hiç sorgulamıyoruz ya da bize enteresan gelmiyor. Yani belki aslında kediler de bizi izlediği zaman bizim yaptıklarımız onlara enteresan geliyor. Mesela bazen benim kedimin öğleden sonra bir oyun saati var. Beni sürekli oyuna çağırıyor. Genellikle oynuyorum ama bazen de o kadar yoğun bir işin ortasında oluyorum ki bırakıp oynayamıyorum. Orada ben kedimin beni yargıladığını düşünüyorum açıkçası. Muhtemelen şey diyor. Ya şu an oyun oynamamız gerekiyor. Sen niye oyun oynamıyorsun ki?
Bu işte senin kendinle ilgili yargının kediye projekte edilmiş hali olabilir mi
Olabilir,
acaba?
olabilir. Ben zaten orada kendimi kötü hissediyorum. Yani çünkü orada aslında kedimi önceliklendirmem gerekiyor ve onun bir ihtiyacı var, onu gidermem gerekiyor. Çünkü ben bu sözü vererek o kediyi eve aldım. O yüzden kendimi kötü hissediyorum. Evet, olabilir.
Ben de hafta sonları gezmeye giderken kötü hissediyorum kendimi. Kedi evde yalnız kalıyor diye.
İşte iki tane olsalar böyle olmaz Pınar.
Ya işte. Neyse, konuyu getirdik gene kedilere bağladık.
Erkeklere bağlamaktan daha eğlenceli bence.
Neredeyse ama oraya da kayıyordu Kevser bak. Kadınlar şöyle, erkekler böyle, erkekler kapatılasına geliyordu neredeyse. Bence ucundan döndük gene bu bölüm.
Ama yalansa yalan desinler.
Yani doğru, haklılık payı var kesinlikle. Erkekler bize cevap yazsınlar, yani bu kadar uğraşıyoruz erkeklerle. Hiçbir geri bildirim almadık bugüne kadar. O yüzden de böyle rahat rahat sallıyoruz belki. Belki bir geri bildirim alırsak, kendilerini savunurlarsa cevap hakkı doğdu, o kadar bölümdür. Belki böyle bir tartışma konusu da oluşmuş olur.
Vallahi ben dinlemek isterim, konuşmak isteyen olursa.
Evet. Peki, o zaman bu bölümün de sonuna geldik sanki.
Öyle görünüyor.
Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Bizi Instagram ve TikTok hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
Güle güle.